Kitabın adı Siyah Süt. Yazarı Elif Şafak. 25. Ayrım. Vakit tamam olunca. 10 ay sonra. Yaz ortasıydı. Uyandım. Uyandım ve bir şeylerin değiştiğini, düzeldiğini anladım. Keşke diyebilsem ki ben kendi azmim ve irademle ya da filan falan mucizevi yöntemin sayesinde yeni verdim Lord Poton'u bilek güreşinde. Keşke diyebilsem ki müthiş bir plan yaptım ve onu harfiyen uyguladım. Ya da harika bir ilaç keşfettim ve düzenli olarak kullandım. Bir ayda toparladı, iyileştirdi beni. Diyebilsem derdim. Alnımın teriyle ve tek başıma başardım onu alt etmeyi, geriletmeyi. Ama böyle olmadı. Denediğim tedavi yöntemlerinin hiçbir faydası olmadı demiyorum. Olmuştur muhtemelen. Ama postpartum depresyonun sona ermesi daha ziyade kendiliğinden tamamlanan bir süreç oldu. Ancak zamanı gelince, yani ben tamam olunca çıktım o kuyudan. İşin doğrusu bu. Nasıl ki 24 saat sürüyorsa bir gün ya da 7 gün sürüyorsa bir hafta ya da belli bir müddeti varsa güz mevsiminin, nasıl ki önceden belirlenmişse kaç günde kozadan çıkacağı ipek böceğinin ya da ne zaman boy verip açacağı toprağa ekilen bir tohumun, nasıl ki yaşadığımız sürece çocukluk, gençlik, olgunluk, yaşlılık evrelerinden geçiyorsak sırasıyla, nasıl ki bir son kullanma tarihi varsa şu hayatta herkesin ve her şeyin, postpartum depresyonunda bir zaman çemberi var. Depresyonların da kendilerine ait bir ömrü var. Her şey gibi, her şey kadar. İki şekilde bakmak mümkün bu hususa. 1. Eğer vakti gelmeden depresyondan çıkılmıyorsa, ben ne yapabilirim ki diyen karamsar bakış açısı. 2. Eğer vakti gelmeden depresyondan çıkılmıyorsa, depresyon bana ne yapabilir ki diyen iyimser bakış açısı. Birinciye yatkınsanız, demek ki hala postnatal depresyonun ilk safhalarındasınız. Yok eğer ikinciye yakınsanız, tebrikler. Demek ki sonuna yaklaşmışsınız. Çünkü ne kadar girift olursa olsun, her dehlizin bir çıkışı var. Ummadığın kadar yakında bir yerde seni bekleyen. Oraya doğru yürümek, tek yapman gereken. Her kadında farklı olabilir bu çemberi tamamlama ve toparlanma süresi. Kiminde bir ay, kiminde bir sene. Birisi hemencecik varır bitiş çizgisine. Bir başkası arkada kalır. Debelenir kendi kendine. Ben çemberin başından sonuna 10 ayda yürüyebildim. Salyangoz gibi ağır ağır. Vakit tamam olduğunda ben Lord Poton'u kovmadım. Kovalamadım. Daha ziyade onun beni bırakmasını sağladım. Ben ona kapıyı açtım. Nihayet o da gitti. Nihayet. Gittiği sabah aramızda şöyle bir konuşma geçti. Lord Poton, bu sabah bir farklılık var sende. Ben, öyle mi? Olabilir. Dün gece tuhaf bir rüya gördüm de. Lord Poton, kabustur inşallah. Haha, affedersin. Böyle demek zorundayım. Malum, kötü bir cinim. İyi bir şey isteyemem senin hakkında. Üzüme aykırı bu. Ben, önemli değil. Zaten haklısın. Kabus gibi bir şeydi bu rüya. Lord Poton, ilgisi artmış bir halde. Ya, öyle mi? E çatlatma adamı. Anlatsana. Ben, biz bir limandaymışız. Meğer sen gidiyormuşsun. Elinde bavul, veda ediyorsun. Bir gemi varmış loğusalara dadanan cinleri bu alemden bir başka aleme götürüp getiren. Böyle kocaman, ışıklı bir gemi. Liman nasıl kalabalık, ana baba günü. Bir sürü karnı burnunda hamile kadın orada toplanmış. Mendil sallıyorlar. Al karısı da var geminin içinde. Sen de biniyorsun. Ben de arkandan el sallıyorum. Çok üzülüyorum. Lord Poton kafası karışmış halde. Üzülüyor musun? Yanlışın olmasın. Göbek atmışsındır herhalde ben gidiyorum diye. Hayatını mahvettim. Ben, yok canım, o kadar da değil. Lord Potton gücenmiş gibi. Ne demek yok canım? Ettiğim kötülükleri beğenmiyorsun öyle mi? Yeterli bulmuyorsun.
Ben. Yeterince kötüsün merak etme. Ama ben bu sabah farklı bir duyguyla uyandım. Artık seni kendimden ayrı görmüyorum. Düşmanım gibi algılamıyorum.
Lord Potton. Kafası daha da karışmış halde. Kızgın ya da kırgın değil misin yani bana? Burnundan getirdin bunca zaman.
Ben. Getirdin ama ne kızgınım ne kırgın. Sana bir şey diyeyim mi? Bence benim bu depresyonu yaşamam gerekiyordu. Sen de bu uğurda bana yardım ettin. Aslında teşekkür borçluyum sana.
Aniden suratı değişiveriyor. Başlıyor dudaklarını kemirmeye.
Lord Potton sesi titreyerek. Bu yaşıma geldim. Hiç kimse böyle konuşmadı benimle. Çok şaşırdım. Ne diyeceğimi bilemiyorum.
Gözleri doluyor.
Hep nefret etti kadınlar benden. Kadınlar ve doktorlar. Neler neler yazmadılar hakkımda. Bilemezsin nasıl bir şey hastane broşürlerinde aşağılanmak. Ne iftiralar, ne karalamalar. İnsanları bana karşı dolduruşa getiren düzinelerce kitap var piyasada. Sırf beni etkisiz hale getirmek için her gün yeni bir yöntem deniyorlar. Onlar saldırdıkça ben de savunmaya geçiyorum. Biliyorsun en iyi savunma da karşı saldırıdır her zaman.
Ben biliyorum. Daha doğrusu artık biliyorum. Aynı hatayı ben de yaptım aylarca. Önce seni yenmek istedim. Yenemeyince bu sefer de senin karşında kaybetmeye çalıştım. Çünkü bir maç gibi algıladım bu süreci. İllaki biri kazanmalı sandım. Ben olamazsam kazanan sen olmalıydın. Böyle sandım. Yanılmışım.
Lord Potton, ya şimdi ne değişti?
Ben değiştim. Rüyamdaki geminin bir ismi vardı biliyor musun? Önce seçemiyorum ne yazdığını üzerinde. Harfler böyle eciş bücüş. Ama sonra bir bakıyorum Aurora yazıyormuş meğer. Biliyor musun manasını?
Boş boş bakıyor.
Ben. İspanyolca şafak demek.
Boş boş bakmaya devam ediyor.
Ben. Anlamıyor musun? O gemi benim. Seni hayatıma getiren benmişim. Bu limandan alıp uzaklaştıracak olan da ben.
Lord Potton düşünceli düşünceli kafasını kaşıyor. Diyelim ki doğru söylediklerin. Niye yaptın peki böyle bir şeyi? Ne demeye beni çağırdın hayatına?
Ben.
Çünkü sesim kısılıyor ama nihayet itiraf edebiliyorum. Çünkü çelişkilerimle baş edemiyordum. Parmak kadınları taşıyamıyordum. Oldum olası zorlanmışımdır. İçimden sesler korosuyla baş etmekte. Birini kayırsam ötekine yaranamazdım bir türlü. Azıcık sevmeye göreyim birini, diğerleri başlardı mızıldanmaya. Hep böyleydi bu. Biraz ona, biraz buna yaslanarak idare ediyordum senelerdir. Ama doğum yaptıktan sonra bu sistem işlemez oldu. Kendi içimdeki çoğulluk ile anneliğin sorumluluklarını bütünleştiremedim. Annelik teklik, tutarlılık, bütünlük istiyordu. Bense 6 ayrı sese bölünüyordum her adımda. Dengeleyemedim, beceremedim. İşte o zaman beni kendi içimdeki çoğul seslerden kurtaracak bir dış etken istedim. O da sendin.
Lord Potton, nutku tutulmuş.
Ben. Kısacası Lord'cum, seni ben kendi içimdeki çoğulluğu susturasın diye izbandut olarak çağırmışım da haberim yokmuş. Hayatıma kendi ellerimle getirmişim. Sen de davete icap etmemek olmaz diyerek hop diye geldin tabii. İlk işin parmak kadınları derdest edip bir kutuya kilitlemek oldu.
Lord Potton susuyor.
Ben, sana nasıl kızabilirim ki? Tek yaptığın benim beklentime cevap vermekmiş meğer. Olsa olsa müteşekkir olabilirim. Ben bunları söyleyince ağlamaya başlıyor Lord Potton. Damla damla eriyor bedeni. Hızla azalıyor gövdesindeki dumanın yoğunluğu. Boyu kısalıyor, zayıflıyor. Gözlerimin önünde yok oluyor. İşte o zaman yeniden çalıyor yatağın ucundaki çıngırak. 10 ay evvel nasıl çaldıysa gene öyle.
Lord Potton ipek mendilini çıkarıyor cebinden.
Gitme vaktim yaklaştı demek. Burnunu siliyor. Hay Allah, hiç böyle duygulanacağımı sanmazdım. Affedersin, boş bulundum birden. Peki ama parmak kadınlar ne olacak? Ben. Çıkaracağım onları o kutudan. Hepsine eşit söz hakkı vereceğim bundan sonra. Darbe bitti, monarşi bitti, anarşi bitti, faşizm bitti, nihayet demokrasi geldi içime. Lord Potton gülüyor. Sen sen ol, demokrasiyi gül bahçesi sanma. Ben. Haklısın ama gene de diğer rejimlerden iyidir her zaman. Lord Potton. Hoşça kal. Burnunu çekiyor çocuk gibi. Gene gelirim belki. Çağırırsan gelirim. Mektup yazarım sana. Ben. Yaz tabii. Habersiz bırakma. Ben sana yazamam ama seni yazarım. Söz. Lord Potton gülüyor. Meşhur olacağım desene. Tuhaf bir sessizlik çöküyor. Duraklıyoruz ikimiz de. Ben. Potton. Lord Potton. Hı? Ben. Gene gelirim dedin ya az evvel. Yanlış anlama ama gelme olur mu? Lord Potton başını sallıyor. Olur, gelmem. Giderek hızlanıyor çıngırak. Kısalıyor da kısalıyor Lord Potton'un boyu. Açılıyor rengi. Suya bırakılan bir damla mürekkep gibi usul usul çözeliyor. En nihayetinde görünmez oluyor tamamen. Hangi yol doğru? Aylar sonra ilk defa tanınmış bir kitap ekinin yıl dönümü kokteyline katılmak için evden dışarı çıkıyorum. Gözümü kamaştırıyor hayatın ışığı. Ben aylarca evde, kendi küçük köşemde bunalım üstüne bunalım biriktirirken hayat dolu dizgin akmış gitmiş kendi ritmiyle. El ele tutuşan liseli aşıklar, İstanbul'u keşfetmeye gelen turist kafileleri, yerde oturmuş gitar çalan gençler, İstiklal Caddesi'nin dinmeyen kalp atışı, kalabalığı. Hoşuma gidiyor hayata karışmak yeniden. Geçmişi düşünmeden, geleceğe kafa yormadan, şu anın içinde kalmayı başarıyor, tadına varıyorum. Kokteylin verildiği yere vardığımda, yazarlardan, şairlerden, eleştirmenlerden, yerli ve yabancı gazetecilerden, akademisyenlerden mürekkep bir kalabalık buluyorum karşımda. İşi gücü yazmak, okumak, düşünmek olan bir güruh. Ellerde kadehler, sigaralar, pipolar, purolar. Her zamanki gibi duman altı. Sofistike edebiyat sohbetleri, günlük hayatın sıradan dedikodularına karışıyor. Gene yazıdan çok, yazarlar, kitaplardan çok, katipleri konuşuluyor. Hoş geldiniz diyor davetlileri kapıda karşılayan görevli kız. Gözleri sol omzuna takılıyor birden. Şey pardon, omzunuzda, sol omzumda bebek kusmuğu var. Fark etmemişim. Uzatılan peçeteyi alıp siliyorum. Çıkmıyor. Önemli değil. O vaziyette kokteyl kalabalığına karışıyorum. İçeride sevgili Adalet Ağoğlu'yla burun buruna geliyoruz. Tebessüm ediyor ılık, yumuşak bir ifadeyle. Biliyor musunuz diyor elimi tutarak. Hani vaktiyle sizinle konuştuğumuz bir soru vardı ya. Sonradan düşündüm. Siz doğrusunu yaptınız çocuk doğurmakla. Saygı duyuyorum. Gözlerim doluyor. Siz de doğrusunu yaptınız. Yazarlığı anneliğe tercih etmekle diyorum. Ve ben sizin yolunuza da çok saygı duyuyorum. Bu işin doğrusu yanlışı yok. Herkese uyan bir reçete yok. Sırf anneliği seçen de, sırf yazarlığı seçen de, her ikisini el ele götürmeyi seçen de, hepsi doğru ve hak kendi yolunda, kendi hikayesinin akışında. Tek bir formül yok tüm kadın yazarlara uyan. Farklı farklı yollar var. Tıpkı farklı farklı yazı stilleri gibi her biri özgün, her biri kendi sesiyle gürleyen. Beyaz süt. Kucağımda sımsıkı tutuyorum kırmızı mıtrak kutuyu. Sallıyorum yavaşça. Kulağıma tutuyorum. Ne bir ses ne bir seda. Bir iki kurcalayınca açılıveriyor kilit. Hayret. Madem bu kadar kolay olacaktı, ben bunu daha önce niye yapmadım? Neden aylarca bekledim? Açıyorum kilidi, kaldırıyorum kapağı. Gözlerini kırpıştıra kırpıştıra, ışığa alışmaya çalışarak çıkıyor parmak kadınlar birer birer. Of be, aman nihayet diye bağırıyor anaç sütlaç hanım kutudan çıkar çıkmaz. Işıksız havasız kaldık, belimiz tutuldu o minnacık yerde. Mutfak yok, ocak yok. Bir demlik çay bile yapamadım aylardır. Sinik entel hanımın kafası görünüyor ardından. Uzun, mor hippi elbisesinin eteklerini toplayarak çıkıyor dışarı. Yok canım, o kadar da şikayetçi değiliz. Tam tersine, bu yoğun tecrübeden sanatsal ve entelektüel bir atılım çıkabilir kanımca. Zaten eski Yunan filozofları melankolinin illa da kötü bir şey olmadığını düşünürlerdi. Mesela Eflatun'a göre melankoli sanatsal üretimi artırıcı özelliğe sahipti. Konuşuyor da konuşuyor sinik entel hanım. Sen kendi adına konuş. Bal gibi de şikayetçiyim ben diye homurdanıyor arkasından gelen hırs nefs hanım. Minyon bedeni kalıp gibi oturan daracık tayyörüyle güç bela tırmanıyor kutunun üzerinden. Topuzunu düzeltiyor. Nasıl boşa zaman kaybettik bu kutunun içinde? Gitti mi o cin midir, lord mudur, hilkat garibesi? Hayatımızın 10 ayını çaldı resmen. Bu zaman içinde neler neler yapabilirdik oysa, diye söyleniyor hırs nefs hanım. Gitti artık, uğurladım onu, diyorum sadece. Sen de ilk iş bize mi koştun yani, diye hayretle soruyor pratik akıl hanım. Evet, çünkü sizi çok özledim, diyorum. Beni bile mi? Diye şehvetle soruyor saten şehvet hanım. Saçını başını düzeltip rujunu tazeliyor derhal. Bir öpücük yolluyor. Seni de diyorum. Bilesi yok. Hepinizi özledim. Hepinizi eşit. Nasıl yani? Diyor saten şehvet hanım. Sen asla hepimize eşit davranmadın ki. Haklısın. Hata ettim. Özür dilerim. Sizin aranızda hep ayrımcılık yaptım. Bazılarınızı bazılarınıza yeğledim. Bundan böyle aranızda ayrı gayrı gütmeyeceğim. Hiçbirinizi susturup sansürlemeyeceğim. Hepinizin eşit konuşma hakkı var. Allah'ım, bugünleri de gördük ya, çok şükür, diyor Can Derviş Hanım ağız dolusu gülerek. Demek iyiler ve kötüler diye ayırt etmeyi bıraktın bizleri. Sevdiklerim bu yana, sevmediklerim o yana diye ikiye bölmüyorsun artık iç sesleri. Bölmüyorum. Hayatımda ilk defa bütün parmak kadınları aynı anda, aynı yoğunlukta özlediğimi fark ediyorum. Çünkü onları bir ve tek gibi algılıyorum. Aynı bütünün ayrılmaz parçaları. Biri incinse ötekinin canı acırmış meğer. Biri düşse öteki kanarmış. Aralarındaki iktidar mücadeleleri benim tek tek onlarla iktidar mücadelemin bir yansımasıymış sadece. Bunu nasıl göremedim daha evvel? Nasıl oldu da hep birilerini, birileri pahasına bastırmam, susturmam, sansürlemem gerektiğini zannettim? Hırs nefs hanım ve sinik entel hanım o gece darbe yapmaya kalktılarsa, sebebi benim bilinçaltımda kendi anaç yanımdan kurtulmaya çalışmamdı aslında. Hazır değildim o dönem anaç sütlaç hanımla tanışmaya. Keza daha sonra beyin ağacının altında edilen beyin yemininin sebebi bedenimle barışık olmayışımdı. Saten şehvet hanıma açık değildi kapım. Tırsıyordum ondan. Ardından hamilelik boyunca anaç sütlaç hanım monarşi getirmeye cüret edebildiyse sebebi annelikle bağdaşmadığını sandığım öteki yanlarımı bastırma arzumdu. Darbe günlerinin de, monarşi günlerinin de, anarşi günlerinin de, faşizm günlerinin de arkasında hep ama hep duruma göre parmak kadınların birini, ikisini ya da tümünü susturma isteğim yatıyordu. Oysa hepsi bendim, hepsi benim, hataları ve sevapları, eksikleri ve meziyetleriyle. Ve şimdi anlıyorum ki içimden sesler korosu ancak yan yana olduklarında, bir aradalıklarında anlam taşıyorlar. 25. ayrımın sonu, sayfa 302. Devamı 26. ayrımdadır.